bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Anadolu Manzaraları, Hikmet Birant, 1. Kaset, 1. Yüz, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 4. Basım, Aralık 1999, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Profesör Doktor Hikmet Birant, 1904-1972, İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nu bitirdikten sonra Almanya'da Bonn Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Daha önce Alıç Ağacı ile Sohbetler kitabını da yayımladığımız Prof. Dr. Birant, bitki sosyolojisi bilim dalının ülkemizdeki kurucusudur. Anadolu Manzaraları kitabı, sudan toprağa, bozkırdan ağaca bir söyleşi düzeni içinde doğa sevgisinin anlatımıdır. İlk kez 1957 yılında yayımlanan ve her geçen gün değeri bir kat daha artan bu küçük ama önemli yapıtın okurlarımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz. Sunuş. Rahmetli hocam Profesör Doktor Hikmet Birant, doğa koruma fikrini ülkemizde ilk ortaya atanlardandır. Bu fikir 1950'li yıllarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile daha yeni tartışılırken, ülkemizde bir avuç ormancı, ziraatçı ve nihayet o yılların en deneyimli, ileri görüşlü botanikçisi Profesör Birant, ülkemizde doğa koruma bayrağını açan öncülerden olmuşlardır. Hocanın elinizdeki kitabı, hazırlandığı tarihe kadar kendisinin değişik yayın organlarında yayımlanan memleket hikayeleri ile ilgili popüler makalelerinin bir araya getirilmiş şeklidir. TÜBİTAK tarafından daha önce yayımlanan Alıç Ağacı ile Sohbetler adlı kitabından 10-15 yıl kadar önce yazılan bu makalelerden bazıları, örneğin Keltepe Ormanlarında Bir Gün, ufak kitapçıklar şeklinde yayımlanmıştır. Alıç Ağacı ile Sohbetlerden anlaşılacağı gibi, hoca kendi döneminde Türkiye'yi çok dolaşan biriydi. Bu gezileri sırasında elde ettiği bilgilerden bir kısmını bu iki kitabında toplamıştır. Bir botanikçi için önemli olan husus, mümkün olduğunca çok yeri, dolu bakışlarda, yani bilerek, inceleyerek, anlayarak, hissederek gezmek, görmektir. İşte Profesör Birant ülkesini böyle gezmiştir. Böyle bir kişinin görüp hissettiklerini, herkesin soluk almadan okuyacağı bir hale getirecek bir şekilde yazıya dökmesi, o kişinin herkeste bulunmayan bir özelliğini ortaya koyar. Profesör Birant, tarihimiz içinde bu özelliğe sahip nadir kişilerden olduğunu bu iki ölümsüz kitabı ile göstermektedir. Son 20-30 yıl içinde ben ve bazı botanikçi, zoolog meslektaşlarım, gelişen teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak, rahmetli hocamızdan daha çok yer görmemize rağmen, gördüklerimizden elde ettiklerimizi, bir türlü halkın anlayabileceği tarzda yazılmış yayınlara dönüştüremeyeceğimiz için, hayıflanır durur, çok üzülürüz. Bilimsel bulgular dışında, halkın gerçekten işine yarayacak olanlar, bizlerle birlikte toprak olup gidecektir. Profesör Birand'ın ve rahmetli babamın arkadaşları olan iki hocamı da bu vesileyle anmak isterim. 1962 yılında kaybettiğimiz zooloji hocamız Profesör Doktor Mithat Ali Tolunay'ın Ankara Fen Fakültesi'nde yapılan cenaze töreninde 1980'li yıllarda uzun süre TÜBİTAK başkanlığını da yapan meslektaşı ve arkadaşı Profesör Doktor Tevfik Karabağ ömrüm boyunca çeşitli vesilelerle hatırladığım bir cümle söylemişti. Bazı bilim adamları yaptıkları bilimsel çalışmalar ve makaleleri ile, bir kısmı ise yazdıkları kitaplarla iz bırakırlar ve anılırlar. Profesör Karabağ'a göre Profesör Tolunay ikinci gruba girenlerdendi. Sınıfın titiz, çalışkan öğrencileri bile nefis bir şekilde anlattığı bütün dersleri çıt çıkarmadan dinlediği için not tutmazlardı. Çok fazla bilimsel makalesi olmamasına rağmen hocanın yazdığı 3 ciltlik genel zooloji ders kitabı alanın klasikleri arasına girmiştir. İşte Profesör Birant da rahmetli Tolunay Hoca grubundan bir bilim adamıydı. Ancak ondan farkı yazdığı kitapların salt bilimsel olmaktan çok bilimi popülerleştiren hatta halka dönük kitaplar olmasıdır. Bu nedenledir ki İki kitabı da ölümünden 30 yıl sonra TÜBİTAK tarafından isabetle Popüler Bilim Kitapları dizisi içinde yayımlanmıştır. Alıç Ağacı ile Sohbetler, Nasıl Botaniğin Halk Dilinde Anlatıldığı bir eser ise, elinizdeki kitabı da ülkenin bazı yörelerinin bitki coğrafyası ve sosyolojisinin, hatta sınırlı da olsa faunasının halkın anlayacağı şekilde aktarılan bir özeti olarak görmek gerekir. Sorarım size, şu anda yaşı 40, hatta 50 civarında olanlar Ankara'nın hemen yakınında Hacı Kadın diye bir mesire yeri olduğunu ve orada çeşitli ağaç türlerinin Akdeniz'de bir meşenin yaşadığını hatırlar mı, hatırlasa da bilebilir mi? Bunların her birinin bir hazine olduğunu. Adana-Ankara arasındaki bozkırı, hocanın terimiyle stebi, hangi kalem bu kadar şiirsel ve okuyucu sıkmadan, fark ettirmeden bozkır fikrini popülerleştirerek anlatabilir? Bitkileri anlatırken araya hayvanlar, özellikle kuşlar hakkında bilgiler eklemesi de hocanın diğer bir özelliği, sıradan botanikçilerden farkıdır. Çünkü hoca iyi bir botanikçi olduğu kadar aynı zamanda mahir bir avcıydı. Bir kurt ile ilk kez karşılaşan eniklerin, genç ve tecrübesiz köpeklerin davranışlarını anlayabilmek için hoca gibi avcı ve köy çocuğu olmanız gerekir. Yaşamında insanlarla pek ilgilenmez gibi görünse bile yazdıklarından iyi bir gözlemci olduğunu anlıyoruz. Seyahat ederken kaçımız düşünür ki yol kenarında sigarasını tüttüren dertli çoban, bozkırın moral kahramanı bilge kişidir. Büyükler, zenginler hep ondan akıl danışır. Hocanın Alıç Ağacı ile Sohbetler kitabını okuduysanız, onun doğa aşığı olduğunu artık anlamışsınızdır. Yalnız bitkilere değil, doğadaki her şeyi sever, inceler ve ne olduklarını anlamaya çalışır. 40 ikindi yağmurlarını, bunların doğaya çeşitli etkilerini böyle akıcı bir üslupla anlatan kaç kişi biliyorsunuz? Doğa düğünlerinin nasıl olduğunu Ankara Çiğdem'ini okuyunca anlarsınız. Karabük'ü anlatırken caddelerde yalancı akasyaları görünce o elimizin etrafında bol sayıda yetişen güzelim diğer ağaçların yerine neden bu yabancı ağacın dikildiğini kınamasını, ne ayıp, ne ayıp diye feveran ettiğini okuyan ormancı ve peyzajcılar, kendileriyle yaptığımız benzer tartışmaların Profesör Brand'ın yanında yetişmemizden kaynaklandığını daha iyi anlayacaklardır. At ve Asfalt yazısı, evcil hayvanların sahipleri ile aralarındaki duygusal bağı açıklayan, tanımlayan nefis bir yazıdır. Kitap, o yıllarda hocamız ile birlikte doğa koruma konularında ilk bayrağı açan ve şimdilerde bazıları rahmetli olmuş bazı ormancıların kurduğu Türkiye Tabiatını Koruma Derneği kurucularına gelecekte neler yapmaları gerektiği konusunda önerileri kapsayan bir bölüm ile sona ermektedir. Bugün yaşananları bundan 50 yıl önce fark eden Profesör Brand'ın halkı ta o zamanlar doğa koruma konularında eğitmeye çalışmış olması dikkat çekicidir. Bir botanikçi olarak hocanın yayımlandığı tarihlerde pek küçük bir kesime ulaşabilen Alıç Ağacı ile Sohbetler ve Anadolu Manzaraları kitaplarının tekrar özenli bir şekilde yayımlanarak geniş halk kitlelerine ulaştırılmasını şükranla karşıladığımı belirtmek isterim. Alıç Ağacı ile Sohbetlerin çeşitli mesleklerden kişilerce incelendiğini, hissedilerek okunduğunu, tanıdık tanımadık değişik kesimlerden bana gelen telefon ve mesajlardan biliyorum. Anadolu Manzaralarının da geniş bir kitlenin ilgisini çekeceği ümidiyle siz okuyuculara sevgi ve saygılar sunuyorum. Umuyorum ki bu kitabı okuyanlar doğamızı daha titizlikle koruyacaklar, hocanın tabiriyle örselemeyeceklerdir. Profesör Doktor Tuna Ekim. Birkaç söz. Bu kitapçıktaki yazıları çok seneler önce yazmış, Ulus Güzel Sanatlar sahifesi, Ülkü Sanat ve Edebiyat gazetelerinde yayımlamıştım. Sonra onlardan iktibas edilerek galiba başka dergilerde de yayımladılar. Bu kitaba da büyükçe bir kısmını aldığım Keltepe Ormanları'nda bir gün Ulus gazetesinde tefrika edildikten sonra Maarif Vekaletince Eğitim Enstitüleri serisinde basıldı. Belki konularıyla yeni bir çeşni getirdikleri için olacak, bu yazılardan sanatseverler ve edebiyatçılarımız da hoşlandılar. İlle bunları bir kitapta topla diye bana tembih ettiler. Bu yazıların yazarı edebiyatçı değil, biyologtur. Türkiye'nin vejetasyonunu incelemek için her yerini gezmiştir. Gezilerimde not ettiğim müşahedelerimin meslek ve ilim çevresini değil, herkesi ilgilendirebilecek yanlarını ayrı ve herkesin anlayabileceği bir dille yazmak, memleketin çeşitli peyzajlarının renklerini, güzelliklerini, oluşlarını, bozuluşlarını, neden ve nasıl bozulduklarını anlatmak, memleket tabiatını çok da zor olduğunu bilerek tasvir etmek istemiştim. Böyle bir Türkiye kitabı yazacaktım. Bizde konusu memleketin taşı toprağı, otu ağacı, denizi, dağı, hepsi birden memleket tabiatı ve herkes açık olan yazılar yazılmıyor. Ama buna ne kadar ihtiyacımız var? Çünkü Türkiye çok eski medeniyetlerin yatağı olmakla beraber tabiatça genç bir memlekettir. Daha aşınmalar, yıpranmalar, düzelmeler sona ermemiş, memleketin yüzü son şeklini almamıştır. Ayrıca yeni kültür tesislerimizde de memleket tabiatını durmadan değişmektedir. Mukadder olan bu değişmeler olurken memleket tabiatı örselenmemelidir. Ben bu yazıları yazıldan bu yana bile memleket peyzajlarında nice değişiklikler olmuştur. Bu kitabın başında okuyacağınız Yavşan Stebinde sabahta anlatılan yavşan peyzajlarının yerinde şimdi yerler esmekte, toprağa savrulup gitmektedir. Hepsi buğday tarlası olmuştur. Böylesi daha mı iyi olmuştur bilmiyorum. O güzel, o munis peyzajdan hatıra olarak torunlarımıza galiba yalnız Yavşan Stebinde sabah ve işi benimki gibi olacaklara enstitüdeki koleksiyonlar kalacaktır. Ben o peyzajın son demini yakalamış, ona renk ve hüviyet veren nebat örtüsünün son envanterini yapmış oluyorum. Ben o peyzajın eskiden, kadimde nasıl olduğunu düşünür ve 20 seneden beri bu merakımı gidermeye uğraşırım. Biliyorum çünkü, benim son halimi gördüğüm ve içinde o kadar meşakkatli, fakat o kadar da mesut zamanlar geçirdiğim o peyzaj eskiden öyle değildi. Onun için eskilerden birinin onu tasvir etmediğine çok hayıflanıyorum. Bu kitapta ayrı çeşitten olan bir yazıdan, at ve asfalttan başka yalnız Orta Anadolu ile Kuzeybatı Anadolu step orman peyzajlarına ait yazılar vardır. Batı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu peyzajlarına ait notlarımı, asıl işime ait toplanan ve yığılıp kalan malzemenin hakkından gelemediğimden yazmaya vakit bulamıyorum. Onları, hayvanlara ait müşahedelerimi ve av hatıralarımı artık ilerisi için saklıyorum. Bu yazıları da onlarla birlikte yayımlayacaktım. Lakin bu yıl ben zor bir yaz geçirdim, gözüm yıldı. Onun için daha da yaşlanmadan bu kitabı yayımlayayım dedim. Hikmet Birant, Konuklar, 1956. Yavşan Stebinde Sabah. Bir zamanlar Ren Nehri'nin kenarındaki bir şehirde arasız 5 sene kalmıştım. Orada hava kışın hep yağışlı, kapalı geçer, haftalarca hatta aylarca güneş yüzü görünmezdi. Bulanık, ıslak, kapalı havaların insana kasvet veren halini bilirsiniz. Üstelik parlak step güneşine alışkınsanız, nemli, sisli havaların sıkıcı etkisini, hele sürekli de olurlarsa, çabucak iliklerinize kadar hissedersiniz. Bende de öyle oldu. Oradaki işimin ölçülü zamanda bitmesi gerekti. Bundan dolayı da oradan, kısa bir sıla için olsun ayrılacak vaktim yoktu. Ara sıra nehrin karşı kıyısındaki kumsala gider, o zaman merak sardığım bir koleksiyonu tamamlamak için yosun toplardım. Nehrin öteki kıyısına geçip de karşıdan şehre bakınca gözlerime ilk önce ilişen şeyler ahalisi Katolik olan bu küçük şehir için bana lüzumundan fazla gibi gelen kiliselerin, haçları alçak kara bulutlara saplanan ve onlarla aynı renkte olan kuleleri olurdu. Bu eski kiliselerin gotik mimarisi, esmerleşen duvarları, kara ardavuzla örtülü damları, son zamanlarda epeyce yenileşen bu şehirden ziyade havasının mistik haline daha uygundu. Sonra bir de vakti gelince hep birden çalınmaya başlanan çanların sesleri de havaya karıştı mı ona büsbütün kasvetli bir ton verirdi. İşte böyle zamanlarda eğer alametleri neden olduğu belli olmayan bir iç ezgisi ise bende gurbet hastalığının nöbeti başlar, yalnız o zamanki değil, bugünkü ve bir ömürlük işimle, daha birçok şeylerimle, hatta delikanlılığımla ilgili türlü munis hatıralarım olan bu şehir bana dar gelir, çocukken içinde oğlaklarımızı kovaladığım stebin yavşanları burnumda tüter, kızgın, parlak güneşinin hasreti içimi yakardı. Kendimi yoklayıp da özlediğim ve beni o anda mesut ediverecek olan şeyleri araştırınca bunların başında güneşin geldiğini anlardım. Şimdi ne kadar iyi hatırlıyorum. Güneşe, bizim güneşe hasret çekiyor ve ona kavuşunca bir gün bile benden önce uyanmayacak diyordum. Güneşe verdiğim ve unutup gittiğim sözü neden sonra bakın güneş bana nasıl hatırlattı. 2 sene önce Temmuz ve Ağustos aylarını Adana'da geçirdim. Güneşe verdiğim sözü tamı tamamına ancak orada yerine getirebildim. Çukurova'da her sabah güneş yerin ardından, yerin içinden çıkan kızıl ateşten bir sini gibi kıvılcımlar saçarak doğarken, onun ilk ışınları her akşam doğu yanını özenle sımsıkı örttüğüm çadırımda mutlaka gene bir delik, bir açık keşfeder ve içeri girdikten sonra da eyyam-ı bahura rastlayan bu haftalarda sabaha karşı çöken hafif bir serinlikle beraber yeni daldığımız uyku sırasında daha önce gerçekten çalınmış ve duymamış olduğumuz kalk borusunu çalarlar. Çok geçmez sıcak dalga dalga gelmeye, perde perde yükselmeye başlar. Çadırın içi daha kuşluk olmadan cehenneme döner. Eğer havada boz beyaz bulutlar da varsa, ki olmadığı gün yok gibidir, sıcak büsbütün boğucu bir hal alır. Biraz serinlemek için kendini seyhan atan hayvanları, baygın düşen, kurumuş ağızlarını açarak soluyan veya süzülerek ayaklarını ve karınlarını suda ıslatarak yükselen kuşları, atik ve ürkek kertenkelelerin kımıldamadan yanlarına yaklaştırmalarını, mecalsiz, hareketsiz tereddütlerini gördükçe büsbütün umutsuzluğa düşerdim. Nihayet güneş beni de çarptı. Hastalandım. Ağustos'un sonuncu günü tedavi edilmek için Ankara'ya gönderildim. Konya üzerinden gitmek ve geçerken aşinası olduğum yerleri görmek istiyordum. Trenimiz ikindi üzeri Adana'dan kalktı. Çok ağır giden bir trendi. Çukurova'dan uzaklaştıkça, hırıldaya hırıldaya Toroslara tırmandıkça hem manzara hem de hava değişik ve ferahlatıcı bir hal alıyordu. Torosların dimdik kaya duvarlarına tutunan, sarp yalçın kayalarla zorlu bir ölüm dirim boğuşmasından sonra onların bağrına köklerini saplayan çamları gördükçe burada yaşamak kudret ve sevincinin Çukurova'dakinden daha kuvvetli olduğunu düşünüyor ve değer diyordum. Fakat birden çöken karanlık bu iç açı manzaranın sefasını sürmeye mani oldu. Alışkanlıktan gene çok erken uyandım. Karaman Ovası'nda stepte gidiyorduk. Ay batmak, güneş doğmak üzereydi. Açık mavi gökte sabahçı birkaç yıldızın bile hala firi geçmemişti, ışıldıyorlardı. Çok sürmedi, güneş gümüş kamçılarını sallamaya, ovada canlı ne varsa hepsini uyandırmaya başladı. Sabah oldu. Boy yıldızlı gece karanlığından yepyeni bir dünya, bütün hatlarıyla, bütün renkleriyle taze, aydınlık bir dünya doğmuştu ve bu dünyanın ne tabiatı, ne sabahı, ne güneşi dünkü Çukurova'nınki gibi değildi. Bu dünya yavşanlar dünyasıydı. Bu aylı yıldızlı, güneşli, taze, serin sabah, step sabahı. Bu güzel parlak güneşe de step güneşi, benim güneşimdi. Ne kadar iyiydim. Hemen kaputumu giyindim. Bu parlak step sabahını geçmemeli, yaşamalı diyordum. Pencereden bakmaya başladım. Göz alabildiğine boş, düz ovada beyaz bir sükuneti bürünmüş olan öbek öbek yavşanlardan başka bir şey görünmüyordu. Mevsim geçmiş, bu ovayı baharın allı morlu, aklı sarılı, alaca bulaca renkli ve güzel ıtır kokulu çiçekleriyle bezeyen step otlarının hepsi yanmış, kurumuş. Bize ve stepimize Allah'ın en büyük ihsanı olan yavşanlardan başka bir şey kalmamış. Onlar da ya tam veya yarı kurumuşlar, boz sarı görünüyorlar. Ama zararı yok, bu zaten onların kendi rengidir. Tazeyken de böyle görünürler. Bakıyor, bakıyor, hep bu monoton düzlüğü, bozluğu görüyorum ve yavaş yavaş boş, bomboş bakmaya başlıyorum. Artık ne öbek öbek yavşanları ne de yavşanların saltanat sürdüğü ovayı görüyorum. Şimdi tarihin karanlık derinliği için ışıldayan stepi ve geçmişini görüyorum. Step, step, step deyince çoğunun aklına kıtlık, kuraklık, hatta gerilik gibi şeyler gelir de içleri burkulur diyorum. Oysa ki stepin ne kadar parlak bir geçmişi ve geleceği var. Step bir bitki coğrafyası terimidir. Ağaçsız, senelik veya birkaç senelik bitkilerle örtülü olan ama çıplak değil, yerlerin adıdır. Stepin belgesi ağaçsızlıktır. Sebebi de stepte yağışların, step otları gibi toprak suyunu idareli kullanmasını bilmeyen, bol su harcayan, geniş yapraklı, ulu taçlı, yüce gövdeli ağaçları doyuracak kadar çok olmamasıdır. Onun için bu stepte oldum olası ağaçsızdır. Ta on binler seferinde bu havadan geçenler buraya Axylos Chora, ağaçsız memleket demişler. İsa doğmadan 190 sene önce Galatlara karşı seferinde Konsül Germanius buradan geçerken de ovanın adı öyleymiş. O zamanlarda bu ovada tezek yakılırmış. Ağaç çoktur stepte ama orman ağaçlarından daha bol, daha özlü tohum tutan yüzlerce bitki türü vardır. Orman bitkileri için bol ve özlü tohum tutmak masraflı bir lüks işidir. Tabiat onlara iltimaslı yer seçmiş, tohumları nereye düşse orada çimlenir. Bol tohuma ne ihtiyaçları var? Üstelik onlar çimlendikten sonra filizlerini orman topraklarında pek çok bulunan mantarlar da süt nilelik eder. Step otlarına gelince, eğer dünyada nesilleri sönmeyecek ise bunlar için bol ve özlü tohum tutmak bir ölüm dirim işidir. Step otlarının rüzgarla savrularak stepe serpilen tohumlarının hepsinin çimlenmek için elverişli yer bulamamaları, çoğunun daha çimlenmeden ebedi uykuya dalmaları, çimlenecekleri bir yere düşseler bile çimlendikten sonra toprağın hemen hakkından gelemeyerek kuruyup gitmeleri alın yazılarıdır. Bundan dolayı step otları hiç olmazsa bir kısmı iyi bir tesadüfle çimlenebilecek bir yere düşsün diye bol ve özlü tohum tutarlar. İşte bu step otlarının stepin çetin şartlarına karşı koymak için aldıkları akıllıca tedbirlerden bir tanesidir. Ama bu insanları, eski insanları dağlardan, ormanlardan steplere çeken sebeplerin de en önemlisidir. Bir zamanlar avlanarak geçinen insanlar meyve ve tohumla da beslenmenin kabil olduğunu sezdiler, meyve ve tohum toplayarak geçinmeye başladılar. Bulamayacakları zamanlar için toplayıp da barındıkları yerlere sakladıkları tohumlardan toprağa düşürdüklerinin topraktan tekrar bittiğini görerek çoğu stepte yetişen özlü tohum notları seçmeyi, ekmeyi öğrendiler. Toplamadan ekmeye, göçmeden yerleşmeye başladılar. Bugünkü kültür hayvanlarının bir kısmını da kendilerine o zamanlar alıştırdılar. Böylece stepte bir medeniyet kuruldu. Bu medeniyet ziraat medeniyetiydi. Bunu kuranlar da bizimkileriydi. Bu medeniyeti onlardan öğrenenler sonraları kendi memleketlerinde suni stepler açarak çoğu step bitkisi olan bugünkü kültür bitkilerini ekmeye başladılar. Fakat işte odur budur, insanoğlu hep bu medeniyetin nimeti için ekmek için birbiriyle dövüşür. Evet, buğday stepin yerlisi step bitkisidir. Bu stepin irkilip yerilecek değil, övülecek geçmişidir. Lokomotifin düdüğü stepin bu çok uzak geçmişine takılan aklımı başıma getirdi. Bizim vagon duvarları sarı badanalı, damları kırmızı kiremitlerle örtülü küçük bir istasyon binasının önünde durmuştu. Bu istasyonda da birçoklarında olduğu gibi birkaç akasya vardı. İyi gelişmişlerdi. Yaprakları kurak yerlerde yetişen bitkilere hiç yakışmayacak kadar yeşil ve narin yapılı olan bu ağacın ne garip bir talihi var. Aslı Avustralyalıdır. Ama bütün dünyayı fethetmiştir. Toprağın adeta zerrelerini bile sorabilen kökleri sayesinde akasyalar kurak yerlerde tutunabilirler. İspanya'nın, Macaristan'ın, Rusya'nın, daha birçok memleketlerin kurak bölgelerini önce bunlar yeşertmiştir. Fakat ne tuhaf, akasya bize yabancı olduğu halde artık bizim memleketin karakteristik ağaçlarından biri olmuştur. Yalnız burada, stepköy ve kasabalarımızda değil, ağaçların en yücesi, en güzel yetişen Karadeniz kıyılarındaki şehirlerimize giderseniz, orada da parklarda, sokaklarda hep akasya görürsünüz. Bu bir moda iptilası mıdır, yoksa öyle gelişi güzel dağılıvermiştir de ondan mıdır, kim bilir. Neyse ben bu step sapağını yaşamak istiyorum. Artık etrafı gözetliyor ve aşinası olduğum şeyleri gördükçe seviniyordum. Şimdi bir harmanın yanından geçiyoruz. Tinasın rahat yumuşaklığından yeni kalkan ve giyinen çiftçiler, dövenlerine bağlı bütün gün çiğnedikleri sapın üstünden kalkmak istemeyen kısraklar, yere çakılmış ve üstü otlarla örtülmüş dört söğüt dalından bir tal var ve tavanına asılı su testisi, daha yeni atıldığı konu şeklinde yığılmamış olmasından anlaşılan uzun sarı buğday öbekleri.